Ayrım 9. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 119. İslam'da tarih ve müverrihler. İslam'da tarih ve müverrihler 1925'te basılmış. 400 sayfalık bir kitap. M. Şemseddin, İslam'da tarih ve müverrihler. Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul 1339-1342. 1923 ila 1926. Yeni bir baskısı için bakınız Ortprof M. Şemseddin Günaltay İslam Tarihinin Kaynakları Tarih ve Müverrihler Hazırlayan Yüksel Kanar Endülüs Yayınları İstanbul 1991 Başlangıçta yazar eseri hangi vesileyle kaleme aldığını anlatıyor. Neşrine başladığımız İslam Tarihi Türk Tarihinin İslamiyet Devrine ait bir methal. Okuyucuya başvurduğu kaynakları tanıtmak isteyen titiz ve dürüst bir ilim adamı karşısındayız. Kendinden önceki tarih yazarlarını minnet ve şükranla yad eden bir kadir şinaslık. Filhakika, İslam tarihçilerinin ayırıcı vasfı, büyük bir çalışma gücü, geniş bir kavrayış ve topladıkları bilgilerin zenginliğidir. Evet, eserleri çağımızın ilmi metotlarına göre yazılmamış ama hepsi de çok değerli birer hazine-i vesaik. Batılılar İslam tarihçilerinde iki kusur buluyor. Kuru bir üslup, tenkit zihniyetinden mahrumiyet. Belki de doğru. Yalnız bu üslupta derin bir incelik, kuvvetli bir vuzuh ve kat'iyet vardır. Kaldı ki bu kuruluk daha çok Arap tarihçilerinde. İranlı yazarların ifadesi lüzumundan fazla şairane. İslam tarihçilerinde tenkit yokmuş. Yerinde bir iddia ama hepsi için değil. Bir el-Biruni asar-ı bakiyesinde insanları hakikati tahrife sürükleyen sebepleri teşrih ederken hatanın psikolojik bir nazariyesini kurmamış mıdır? İbn Miskevey kılı kırka yaran bir müşahit değil mi? Tarih felsefesinin kurucusu İbn Haldun, çağdaş tarihçilere yol gösteren bir üstattır hala. İslam tarihçileri, rivayetleri karşılaştıran ve okuyucuya kesin hükümler sunan birer yargıç olmak istemezler. Amaçları, işittiklerini ve okuduklarını toplamak, en küçük bir tahrife yer vermeden gelecek nesillere aktarmaktır. Bir kelimeyle, hakikati keşfetmek istemezler. Hedefleri, hakikatin keşfine çalışacaklar için lüzumlu malumat ve rivayetleri gelişigüzel toplamaktır. Tarihçi, okuyucuya dosyalar sunar. Onu etkilemeye kalkışmaz. Okuyucu, vereceği kararlarda tamamen hürdür. Bu çok veciz başlangıçtan sonra ilk bölüm, İslam aleminde tarih ne surette başladı sualini cevaplandırıyor. Son bölümse, Yakut el-Hamevi'ye ayrılmış. Arada İslam tarihinin tanınmış yazarları kucağında yaşadıkları içtimai çevreyle bir bir anlatılmış. Çok geniş bir tedebbunun mahsulü olan bu güzel eserin unutulmuş olması ne hazin. Kitabın yazarı hem sürükleyici bir üsluba sahip hem de sözünü ettiği kitapları çok iyi tanıyor. Esefle kaydedelim ki politikacı Günaltay tarihçi Şemseddin'i unutturmuş sonraları. İslam'da tarih ve müverrihler bu konuda kaleme alınan en mufassal ve en vakıfane eserlerden biri. Aydınlarımız arasında layık olduğu alakayı bulmamış. Z.V. Toga'nın Tarihte Usul adlı nefis araştırmasında Şemseddin ismine rastlayamadık. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul 1950. Yeni bir baskısı için bakınız Ortprof Dr. A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, Enderun Kitabevi, 3. baskı, İstanbul 1981. Oysa kitabın en zengin bölümlerinden biri, İslam şarkında tarih telakkilerine ayrılmış, sayfa 145 ila 175. Arap ve Yunan tarihçileri incelenmiş, El-Biruni ile İbn Miskevey'in tarih anlayışı, İbn Haldun'un tarih felsefesi, Kafiyeci'nin görüşlerinden, Ahmet Vefik Paşa'nın, Gelenbevi Tevfi'in, Müşir Paşa'nın, Köprülü Fuad'ın, Akçuraoğlu'nun, Taha Hüseyin'in, Reşit Yasemi'nin tarihle ilgili düşünceleri de bir bir anlatılmış. Fakat Togan bir ilim adamından beklenen Kadir Şinaslığı nedense Günaltay'dan esirgemiş. Oysa İslam'da tarih ve müverrihlerle tarihte usul birbirini tamamlamaktadır. İslam tarihiyle uğraşanlar için her iki eser de vazgeçilmez birer kılavuz. Bir grup ve bir tulu. Voltaire'le bir dönem kapanır, Rousseau ile bir dönem açılır demiş Biron. Buna benzer bir hükmü kendi edebiyatımıza uygulamak istersek şöyle bir laf söyleyebilir miyiz acaba? Ahmet Cevdet Paşa ile bir dönem kapanır, Namık Kemal yeni bir dönemin müjdecisidir. Bu fanteziyi biraz geliştirelim. Cevdet Paşa medresenin son sözüdür. Vakur, tedbirli, sorumluluğunu müdrik bir devlet adamı ve bir yazar. Namık Kemal medresenin tesibinden geçmiş, kendi kişiliğini kendisi kurmuş, atak, coşkun ve her an yeni bir fetih peşinde bir gazeteci şair. Cevdet Paşa ıslahatçıdır. Namık Kemal inkılapçı. Paşa maziden devraldığı bütün değerleri mükemmelleştirmek, korumak ister. Kemal için geçmiş bütün ihtişamıyla tarihi bir dekor, saygı gösterilmesi gereken bir hatıradır. Ama yürüyüşüne engel olduğu zaman bu sevgili hatıraları üzülerek de olsa bir yana itmekten çekinmez. Paşa, Ahmet Mithat Efendi ile birlikte sosyal düzenin inanmış bir koruyucusudur. Kemal, ütopyasını gerçekleştirmek için her fedakarlığı göze alır. Gerçi hem Cevdet Paşa hem Namık Kemal çağdaşlarının damgasını taşırlar. İkisi de edip, ikisi de hem doğuya aşina hem batıya hayran. Cevdet, bütün kişiliğine rağmen şairlikten kopmamıştır. Kemal'in coşkun mizacı tarihçiliğe özenmesini engellemez. Paşa İbn Halduncudur. Kemal daha çok destancı. Paşa kendisiyle sona erecek olan bir zevk ve ihtisas dünyasının kemalidir. Bunun için ne şakirdi vardır ne takipçisi. Kemal kendisinden sonra kurulacak olan bir dünyanın zürriyeti çok bereketli bir ceddi alası. Kemal'i takip eden bütün Türk şair ve edipleri onun çocuğudur. Cevdet Paşa'nın Sedat Bey'den ve Fatma Aliye Hanım'dan başka ne çocuğu vardır ne torunu. Bir kelimeyle Kemal'in ailesi hala yaşamaktadır. Paşa'nın kökü ise kurumuş bulunuyor. Öyle sanıyoruz ki Paşa'nın hayatını zehirleyen birkaç talihsizlik var. Medreseden siyasete atlayan paşa, kamuoyunu istedikleri yöne çeviren bir alay zıpçıktının itibar kazanmasından şikayetçidir. Mertebeleri adım adım fethetmeyen ve birden zirveye atlayan bu yeni intelijansiya, eski medreseliği rahatsız eder. Hepsinin de tek meziyeti vardır, Fransızca bilmek. Fransızca paşa için bir küçüklük ukdesidir. Geniş ilmine, büyük zekasına yakışmayan bir kompleks. Burada Cevdet Paşa ile Mithat Paşa arasında bir karşılaştırma yapmak yerinde olur. Her iki paşa da İstanbullu değillerdir. Cevdet, Reşit Paşa'nın himayesi ve takdiriyle ilmiyeden mülkiyeye atlamış ve yükseldiği her makamı büyük emekler sayesinde elde etmiştir. Mithat Paşa, katiplikten valiliğe yükselmiş, az zaman sonra da sadrazam olmuştur. Mithat, mükemmel bir validir. Bulunduğu her vilayette ıslahat yapmış, başarılı bir devlet adamı. Çağdaşlarının şehadetiyle sabit. Valilikten sadaret makamına yükselen Mithat Paşa'nın hayali bir çeşit Richelieu'düktür. Hatta Hazret'in gönlünde daha büyük bir aslan yatmaktadır. Neden bir Ali Osman gibi bir Ali Mithat da olmasın diyecek kadar aşırı bir ikbalperesttir. Cevdet Paşa en mühim hazırlıklarda liyakatini ispat etmiş fakat bir türlü sadrazam olamamıştır. Tunuslu Hayrettin'den sonra çok beklediği mührü sadaret kendisine verilmemiştir. Mithat Paşa için başlıca emel meşrutiyettir. Anayasa bir araçtan çok bir amaçtır. Bir amacın gerçekleşmesi için eli kalem tutan genç kabiliyetleri çevresinde toplar, onlara şirin görünmeye çalışır. Mithat Paşa, hedeflerine varmak için sefaretlere yaslanmakta tereddüt etmez. Paşa'yı destekleyen entelijansiya da kendisi gibi Batı hayranıdır. Umumiyetle Fransız kültürüyle yetişmiştir. Cevdet'in siyasi ihtirası nihayet zat-ı şahanenin dürüst bir müşaviri olmaktır. Rüyalarının hududu sadrazamlıktır. Kanunu esasi müzakerelerinde iki paşa sık sık anlaşmazlığa düşer. Mithat Cevdet'e "Senin aklın bu işlere ermez çünkü Fransızca bilmezsin." diye çatar. Cevdet de "Fransa'da herhangi bir kundura tamircisi kendi dilini senden çok iyi bilir." diye hak ettiği cevabı vermekten çekinmez. Konu açılmışken bir olay daha anlatalım. Aliye Hanım, babasının haberi olmadan Fransızca öğrenmeye başlamıştır. Evlendikten sonra bilgisini daha da ilerletir ve Fransızcadan bir roman çevirir. Fatma Aliye Hanım'ın Fransızcadan çevirdiği George Ohnet'in Volant isimli romanı, Türkçesi Meram, çeviren bir hanım, 1889. Cevdet Paşa, kızının bu başarısına hayrandır. Birden ona karşı muamelesi değişir. Pederane bir şefkat yerine bir nevi saygı geçer. Cevdet Paşa'nın sadarete yükselmeyişinde Fransızca bilmeyişinin payı var mıdır? Kesin bir cevap vermek zor. Yalnız Vefik Paşa'nın, Mithat Paşa'nın, Tunuslu Hayrettin Paşa'nın başlıca fakiyetleri yabancı sefaretlerin takdirini kazanmış olmalarıydı diyebiliriz. Namık Kemal masondu. İstikbal rüyalarının kendi gibi mason olan 5. Murat sayesinde hakikat olacağını sanıyordu. O da Mithat Paşa gibi ikbalperestti. Şinasi'den daha coşkun, daha nüfuzlu ve okuyucular üzerinde çok daha etkili bir edebiyatçı. Evet, Kemal'in hakim vasfı şairlik ve gazetecilik. Kabına sığmayan bir hassasiyet. Sevgilerinde de, öfkelerinde de aşırı. Gazeteci olarak büyük bir tecessüs ve sürükleyici bir ifade gücü. Daha doğrusu Kemal daima bir vaizdir. Bugünkü dille söylersek bir militan. Cevdet hiçbir zaman medresenin parlak bir talebesi olmaktan kurtulamamıştır. Tarih yazdığı zaman çok insaflı, çok titiz, yüklendiği mesuliyetin farkında bir ilim adamıdır. Kendi kendini tahsiye etmekten çekinmez. Hem üslubunu düzeltir, hem ilmi vesikaları değerlendirir. Tarihçi Kemal kavga eder gibi yazar. Daima karşısında bir düşman vardır. Paşadaki sabır ve inzibat Kemal'in meçhulüdür. Paşa, tezakir ve maruzatta günün olaylarına eğilen geniş tecessüslü bir gazetecidir. Ama en tehlikeli konularda bile dürüst ve objektif kalmasını bilir. Mübalağaya kaçmaz. Gazeteci, tarihçi olduğunu bir an bile unutmaz. Kemal, tenkit yazılarında eski oyuncaklarını kırmaktan zevk duyar. Ona göre önemli olan istikbaldir. Cevdet Paşa, Belagat-ı Osmaniye'de İslam irfanının dağınık bilgilerini kısa bir hacim içinde ülkesine armağan eder. Kısası Enbiya, zamanımıza kadar bir benzeri yazılmayan ve geniş halk kitlelerine kendi tarihlerinin çok parlak sayfalarını seve seve okutan bir halk kitabı. Kemal'in hal tercümeleri, bir Selahaddin Eyyubi, bir Nevruz Bey, bir Yıldırım Bayezid, tarihten çok destandır. Bir kelimeyle Kemal'in ayırıcı vasfı, şairlik ve gazetecilik. Paşa ise şair olduğu zaman bile umumide kalır. Yani kendisi değildir. Kemal daima bütün mahremiyeti, bütün zaaflarıyla çıplak karşımızdadır. Yani tam bir ferdiyetçidir. Paşa benden nefret eder. Kaderin kendisine yüklediği her vazifeyi büyük bir sabır ve yüce bir tevekkülle sonuna kadar ifa eder. Paşa, İslam tarihinin yetiştirdiği fikir adamlarının son ve kamil bir örneğidir. Kemal, doğudan geldiği halde huysuzlukları, tereddütleri, sevgileri ve öfkeleriyle batılı bir entelektüel, daha doğrusu çağımızın kararsız fakat halkının nabzını yoklamasını bilen deli dolu bir düşünce adamı. Hülasa edersek, Cevdet Paşa muhteşem bir gruptur. Kemal, coşkun bir tulu. Bu grubu hala sonsuz bir hayranlıkla seyrediyoruz. Cevdet tarihi, dün olduğu gibi bugün de birçok meselelerimize ışık getiriyor. Kemal, yazılarından çok etkisiyle büyük. Bütün bir şairler kafilesi, o fecrin gelişen pırıltıları. Nazif'in edib-i azam iltifatı hala gerçeği aksettirmektedir. Cevdet Paşa, hoca, Kemal bir kelam ve kelime virtüözü. Gönül isterdi ki istikbalin mimarı olacak genç kabiliyetlerimiz Kemal kadar Cevdet Paşa'yı da tanısınlar. İngiltere için Burke neyse bizim için de Cevdet Paşa odur. Edmund Burke 1729 ila 1797. İrlanda kökenli İngiliz devlet adamı, düşünür, siyaset teorisi tarihçisi. En önemli eserlerinden birisi Reflections on the Revolution in France, Fransız devrimi üzerine düşünceler. Dodley, Londra, 1790. İngilizce'de son baskılarından biri Yale University Press, New Haven, 2003. Fransızca'da yeni bir baskısı Reflections sur la Révolution de France, Haşet, Paris, 2004. Burke'ün bu eserinin Türkçe'ye çevrilip çevrilmediği konusunda bir bilgiye ulaşamadık. Son zamanlarda Burke'le ilgili yayımlanan kitaplardan bazıları, Hasan Hüseyin Akkaş, Muhafazakar Devrim ve Edmund Burke, Kadim Yayınları, İstanbul 2004, Fatih Duman, Aydınlanma Eleştirisinden Devrim Karşıtlığına Edmund Burke, Liberty Yayınları, İstanbul 2010, Bedri Gencer, Hikmet Kavşağı'nda Edmund Burke ile Ahmet Cevdet, Kapı Yayınları, İstanbul 2011. Garodi'den Hemra. İhtida eden bir komünist. Garodi, eski bir aşina, Saint-Simon'u incelerken onun 18. asır Fransız materyalizmi ile alakalı kitabından çok faydalanmıştım. Roger Garodi, Les Sources Français de Socialisme Scientifique, Bilimsel Sosyalizmin Fransız Kaynakları. Edition, Here et Aujourd'hui, Paris, 1948. Geniş kültürlü ve oldukça tarafsız bir ilim adamıydı. Sonra Marksizmin bütününü ele alan bir eserini okudum. Sonra İslam düşüncesiyle ilgili makalelerini. O da Rodinson gibi Komünist Partisi'nden atılmıştı. Geniş tecessüsü yüzünden İslamiyet'i yakından tanımak ihtiyacını duymuş, bilgisiyle beraber sevgisi de artmış, nihayet mutlak hakikate teslim olmuş. İslam'ın Vaat Ettikleri adlı eser, Roger Garodi, Promesses l'Islam, Söğül, Paris, 1981, İslam'ın Vaat Ettikleri, Türkçe'ye çeviren Nezih Uzel, Pınar Yayınları. Birinci ve ikinci baskı, 1983, sonraki baskılar için Türkçe'ye çeviren Salih Akdemir, Pınar Yayınları, 5. baskı, İstanbul, 2010. Zulmetten nura yükselen bu felsefe doktorunun ruh macerasını ayrıntılarıyla ifşa eder. Ne yazık ki Batı'nın bütün araştırıcıları ilahi hidayete mazhar olamamaktadır. Rodinson, Maxim Rodinson'un hayatı ve eserleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız, Bir Müsteşrik'in Mea Culpası, Cemil Meriç, Kırkambar, Cilt 2, Lehçetül Hakaik içinde, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2006, sayfa 225 ila 291. Avrupa dünyasının her çelişkisine akıl erdirdiği ve İslam dünyasının birçok üstünlüklerini kavradığı halde arafta bocalamaktan kurtulamamıştır. İlim, iman konusunda yeterli bir rehber değildir. Öyle olsaydı bir Hammer, yalnız mezarını Müslüman mezarları gibi yaptırmakla kalmaz, mezar taşına yazdırdığı Yusuf Hammer adına layık olmaya çalışır ve İslamiyetle müşerref olurdu. Bir kelimeyle, İslamiyet ilahi bir hidayettir. Bilgi kafi gelseydi, oryantalistlerin hepsi İslamiyet'i kabul ederdi. Yalnız Doğu irfanına yıllarca emek harcayan, dürüst ve namuslu Avrupalıların da kadrini teslim etmeliyiz. Türkçenin ilk büyük sözlüğü bir Polonyalı allame tarafından kaleme alınmıştır. Rathaus, dilimizin hala en büyük lügat nüvisidir. Bakınız, dilimizin en büyük lügat nüvisi Rathaus, Cemil Meriç, Kültürden İrfana içinde, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, sayfa 319 ila 326. Osmanlı tarihi de Hammer çapında bir araştırıcı bulamamıştır hala. Sihirli bir bilgi adı. 19. asır Avrupası gönlünü Hint düşüncesine kaptırmıştı. Asrımız Avrupası, müselsel aldanışlardan sonra aradığı mutlak hakikati nihayet bulacağı benziyor. Garodi, zirveye ilk yükselen, yabancı ilim adamlarından biri. Çağdaşlarına tanıtmak istediği, İslam'ın hatırlarda yaşayan muhteşem mazisi değil, bir dünya görüşü, bir yaşayış biçimi olarak İslamiyet. 1981'de yayınlanan kitabının bir adı da L'Islam habite notre avenir. Roger Grody, Pour un dialogue de civilisation, L'Islam habite notre avenir. Medeniyetler arası bir diyalog için istikbalimiz İslamiyet'tedir. Denuel, Paris, 1977. Descle, Du Beauvoir, Indiana, 1981. Türkçe'de Medeniyetler Diyaloğu, İnsanca Yaşamak İçin başlığıyla yayınlanmıştır. Çeviren Cemal Aydın, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 2012. İlahi nurla gözleri kamaşmış bir nebi vecdi içinde zavallı kardeşlerine kurtuluşun niçin İslamiyet'te olduğunu anlatıyor. Nurslu bilgenin 50 yıl önce müjdelediği rüya dileriz ki bütünüyle gerçekleşir. Avrupa, İslamiyet'i yeni yeni tanımaktadır. Hint düşüncesi de Avrupalının şuurunu bir hamlede fethedememiştir. Niçin gelecek asırlar Garodi'nin temenni ettiği gibi İslamiyet'in cihan şumul zaferiyle taçlanmasın? Oryantalizm henüz emekleme çağında. Kelime ilk defa İngiltere'de 1779'da, Fransa'da 1799'da kullanılır ve konusu Doğu'nun tetkiki olan bağımsız bir ilim gelişmeye başlar. Bakınız, Oryantalizm sömürgeciliğinin keşif kolu ve Oryantalizmin kaynağı, Cemil Meriç, Kültürden İrfana içinde, İletişim Yayınları, İstanbul 2013, sayfa 85 ila 104. Rodinson, bu ilmin gelişme safhalarını şöyle anlatır. 19. asırda birbiriyle kaynaşan üç temayül görüyoruz Avrupa'da. 1. Faydacı ve emperyalist bir batılılaştırma, öteki medeniyetleri küçümseyen bir davranış. 2. Romantik egzotizm, büyülü bir doğuya tutkunluk, sefaleti arttıkça cazibesi artan bir doğu. 3. İhtisaslaşan bir ilim, bu yeni ilmin en çok uğraştığı konu eski çağlardır. Bu üç temayül birbiriyle çatışmaz, birbirini tamamlar. Egzotizmin kaynağı Batı hassasiyetinin iç gelişmesidir. Yabancının cazibesi farklı oluşundan gelir. Avrupa kendine benzemeyeni, garip olanı daha çok merak etmeye başlamıştır. Ama egzotik dünyayı tanımak arzusu uzun zaman evrensel ve klasik görüşe bağlı kalacaktır. Doğuda da başka ülkelerde de aranan insanın kendisidir. Her devrin ve her çağın insanı. Avrupa'da yakın doğunun dillerini ve medeniyetini merak edenler, bakışlarını Paris'teki yaşayan Doğu Dilleri Mektebi'ne çevirirler. 1795. Bu çağın büyük ismi Sylvester de Saki. Saki bütün Avrupa şarkiyatçılarının üstadı olur. Paris, yakın doğuyla uğraşmak isteyenlerin merkezi. Paris ve Viyana'da tercüman yetiştirmek için mektepler açılır. Almanca konuşan ülkelerde üniversiteler ilahiyatçıların elindedir. Demek ki o ülkelerde din dışı oryantalizm ister istemez amatörler tarafından geliştirilecekti. Şarkiyatçıların başında Viyana'nın Doğu Akademisi'nden mezun ve mesleği tercümanlık olan Hammer gelir. 1774 ila 1856. Avrupa'da yayımlanan ilk oryantalist dergi onun himmetiyle kurulur. Van Gruben des Orients. Doğu'nun maden ocakları, daha doğrusu hazineleri, 1809-1818. Dergi, Avrupa'daki bütün şarkiyatçıların ve Doğulu aydınların neşir organıdır. Başlığın altında Kur'an'dan alınan bir epigraf, Allah Doğu'nun da Batı'nın da Rabbi, isteyenin doğru yolda kılavuzudur. Hammer'ı biraz daha yakından tanıyalım. Şarkiyatın büyük tacidarı. 1796'da Viyana Doğu Akademisi'ni bitirir Hammer ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Seksiyonu raportörü olan von Jenisch'in sekreteri olur. Jenisch, Meniski'nin Arap, Fars ve Türk dilleri sözlüğünün basan adam, Hammer 1799'da Herberg'in sekreteri olarak İstanbul'a gelir, sonra Mısır'a yollanır. Burada topladığı çeşitli yazmaları ve belgeleri Viyana İmparatorluk Kütüphanesi'ne hediye edecektir. 1801'de Sidney Smith'in tercümanı olur. 1802'de İngiltere'yi ziyaret eder. İstanbul'a Papa elçisinin tercümanı olarak döner. 1807'ye kadar yaşta konsolostur. 1810'da Marie Louise ile beraber Paris'e gelir. Burada Sylvester de Saki ile sıkı bir münasebet kurar. 1817'de Avusturya İmparatoru tarafından danışman ve saray tercümanı tayin edilir. 1837'de Purcell soyadını kullanmaya hak kazanır. Gençliğinde Wieland, Herder, Goethe ve Jean de Müller'le tanışmış olan Hammer, onların teşvikiyle Osmanlı tarihini yazmaya başlar. Onu dünyaya tanıtan da bu büyük üstadlardır. Hammer'ın adı 50 yıldan fazla bir zaman şarkiyatla uğraşanların tacidarı olarak tanınacaktır. Uyuşukluktan hoşlanmayan üstad, dünya zevklerine pek iltifat etmezmiş. Ömür boyu şarap içmemiş. 80 yaşından sonra bile saat 4'te uyanır, uzun zaman ara vermeden çalışırmış. 10 yabancı dili rahatça konuşan ve hatasız yazan Hammer için bu diller araştırma vasıtasıdır sadece. Onlar aracılığıyla tarih vesikalarını tanımak ister. Eserlerinin tam bir listesini vermek lüzumsuzdur. Doğuyu, adetleri, dilleri, dinleri ve tarihinin bütün yönleriyle dünyaya tanıtan bu eşsiz mimarın eserlerinde elbette bazı kusurlar bulunacaktı. Tenkitçiler, şark dillerinden yaptığı manzum tercümeleri yer yer anlaşılmaz bulurlar. Çünkü Hammer, şiirleri metindeki vezni muhafaza ederek çevirmiştir. Onlara göre üstadın edebi zevki ve anlatış kabiliyeti de pek parlak değildir. Doğu yazarlarıyla öylesine haşır neşir olmuştu ki, onlar gibi düşünmek, onlar gibi yazmak bir alışkanlık olmuştu onda. Hammer'a Almanca yazan bir doğulu diyenler çıkmıştır. Ne olursa olsun, bütün araştırıcıların üzerinde birleştiği kanaat şu, İslam kavimlerini en iyi tanıyan ve dünyaya tanıtan şarkiyatçı odur. Birçok eserler üzerinde birden çalışırmış üstad. Tartışmadan çok hoşlanırmış. Eserleri arasında bir Türk edebiyatı tarihi de var. Ayrıca Baki divanını manzum olarak çevirmiş. Mütenebbi'nin divanı da Avrupa dillerine kazandırdığı şaheserler arasında. Evliya Çelebi seyahatnamesini Avrupa'ya tanıtan yine o. Gazali'nin Ey Çocuk adlı ahlak kitabını da çevirmiş. Ömer Hayyam'ın rubailerini Almanca'ya aktarmış. Vassaf'ın İlhanlılar tarihini tanıtmış Avrupa'ya. Kırım tarihini yazmış. Otobiyografisi kızı tarafından yayımlanmış. Hammer, Burgstall, Joseph Baron von, Pierre Larousse, Grand Dictionnaire, Universel du 19. yüzyılın evrensel büyük sözlüğü içinde cilt 9, sayfa 52, Paris 1872. Bu büyük dahi 76 yaşında bir Arap edebiyatı tarihi yazmaya başlamış. 12 büyük cilt olarak tasarlanan kitap, Müslümanlarda İlim adlı ansiklopedisine bir giriş olacakmış. Eserin 7 büyük cildi o hayattayken tamamlanıp yayımlanmış. Hiçbir katip ve yardımcı kullanmadan tamamlamak istediği bu eser, Arap şiiri ve edebiyatı üzerine yazılmış en muhteşem abidelerden biri. Osmanlı Devleti tarihi de Peşte'de yayımlanmış, 1827-1830. 9 büyük cilt, 1835 ila 1843 arasında Fransızca'ya aktarılmış. Mütercimi Hellert, 4 cilt. Sonra Doche tekrar çevirmiş Fransızca'ya, 1840-1841, 3 cilt. Nihayet 18 cilt olarak yeniden Fransızcalaştırılmış. İktitaf sahibi Ata Bey, Nurullah Ataç'ın babası. 1913'te yayımlanmaya başlayan çok değerli bir Hammer tarihi mütercimidir. Bu eserin orijinali Fransızca ve Türkçe çevirileri hakkında Cemil Meriç'in vermiş olduğu bilgileri gözden geçirerek güncelleştirdik. Freiherr von Hammer, Burgstall, Geschichte der Osmanischen Reich, 10 cilt, Peşte, 1827 ila 1835. Almanca, 2. baskı, 1835-1836, Fransızca çeviri, Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, Depuis ses origines, Jacques Nojour, çeviren Hellert, 18 cilt, Belizart, Batte Dufour, Louvel, Paris, 1836 ile 1843. Çeviri aynı zamanda Londra, St. Petersburg'da yayınlanır. Bu Fransızca çeviri Türkiye'de Isis Press tarafından 16 cilt olarak basılır, 1992 ile 2000. 18 ciltlik Fransızca Hellert çevirisini 3 ciltlik bir çeviri izler. Almanca aslından Fransızca'ya çeviren Doşe. Petun Eplon, Paris, 1844. Mehmet Atabey tarafından Fransızcadan Türkçe'ye tercüme edilir. Hammer Tarihi. Bedrosyan Matbaası, İstanbul, 1329, 1911. Mehmet Ata, eserin ilk 11 cildini çevirmiş, bunun da sadece son 2 cildi yeni harflerle basılmıştır. Eserin 18 cilt halinde tam metin Türkçe baskısı, Baron Joseph von Hammer, Poxtal, Osmanlı Devleti Tarihi, bazı ciltlerin iç sayfalarında Büyük Osmanlı Tarihi başlığı kullanılmış. Cilt 1 ila 11. Almanca aslı ve Fransızca tercümesiyle karşılaştırılarak Mehmet Atabey'in tercümesi esas alınmış. Mümin Çevik ve Erol Kılıç tarafından yayına hazırlanmıştır. Cilt 12 ila 15. Almanca aslıyla karşılaştırılarak Fransızcadan Vecdi Bürun tercüme etmiş. Mümin Çevik ve Erol Kılıç tarafından yayına hazırlanmıştır. Cilt 16. Almanca aslıyla karşılaştırılarak Fransızcadan Refik Özdek tarafından tercüme edilmiş, yayına Mümin Çevik hazırlamıştır. Cilt 17. Almanca aslıyla karşılaştırılarak Fransızcadan Vecdi Bürun tarafından tercüme edilmiş, Mümin Çevik ve Osman Demirtepe tarafından yayına hazırlanmıştır. Cilt 18. Tarihçi Yorga'nın yazdığı, Bekir Sıtkı Baykal'ın tercüme ettiği bu cilt, Mümin Çevik tarafından tertip ve tanzim edilmiştir. Üç Dal Neşriyat, İstanbul, 1983 ila 1992. Bu çalışmanın ikinci baskısı 10 cilt olarak düzenlenmiş ve basılmıştır. Büyük Osmanlı Tarihi, Üç Dal Neşriyat ve Emir Yayıncılık, İstanbul 1996. Eser 1966'da 3 cilt olarak Milliyet Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi, çeviren Mehmet Ata, bugünkü dille özetleyen Abdülkadir Karahan, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1966. Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi, çeviren Mehmet Ata, bugünkü dille özetleyen ve yeniden yazan Abdülkadir Karahan, 2 cilt. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990 ve 1997. Bu özet çeviri, sadeleştiren ve kısaltan Abdülkadir Karahan, aynı adla Kapı Yayınları tarafından da basılmıştır. İstanbul 2008. Eserin sadeleştirilmiş ve kısaltılmış başka baskıları da vardır. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çeviren İyi Acarken, Söğüt Yayınları, İstanbul 3 cilt takım, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2008, 2 cilt takım, İlgi Yayınları, İstanbul 2007. Hülasa, İslam, Doğu'nun bütün tarihini, bütün edebiyatını dünyaya tanıtan bir dev, Hammer. William Jones, Saki, Herbelotlarla birlikte Şark dünyasının büyük bir kâşifi. Hammer'ın, oryantalizmin kurulmasında yeri belirlenmiş midir? Bu yeni ilmin başlıca mimarları arasında bir Jones, bir Saki, bir Meniski, bir Derbelot var. Hammer, Batı düşüncesini ne kadar etkilemiş? Osmanlı tarihinin diğer milletlerin tarihleri arasındaki değeri nedir? Hammer, İbn Haldun'u okumuş muydu? Taberi'den, Mesudi'den haberdar mıydı? Yani kendine mahsus bir tarih görüşü var mıydı, bilmiyoruz. 11 Nisan 1982 Hammer hayranlığı. Cemil Meriç, Journal Cilt, 2 içinde, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1993, sayfa 330. Hatıraların Alacakaranlığında. Sarıcalı Ahmet Efendi, yazıyla, kitapla hiçbir ilgisi kalmamış veya olmamış bir topluluk içinde nasıl ve neden zuhur ettiği güç anlaşılır bir garibeydi. Belki kulakları ağır işittiği için, hatıralara ve kitaplara sığınmış. Doğuda meczuplar saygı gören bir zümredir. Ahmet Efendi belki asil bir ailenin adını taşıdığı, belki okur yazar olduğu, belki de ağır işittiği için yaşamasına göz yumulan bir tanrı kuluydu. Hammer ismini ilk defa ondan duydum. Sarıcalı, Türkmenlerin yaşayışını merak ediyordu. Hayatını bu konuyu tetkike adamıştı. Araştırmaları ne oldu bilmiyorum. Devlet-i Aliye tarihinin birinci cildini bana getirip büyük bir hayranlıkla ön sözünü ve kaynakları okumuştu. Bu tespitin mucip sebepleri Hammer, Reyhani'nin bilmem hangi köyünden, Ahmet Efendi tarafından okunacak kadar yaygındı. Sarıcalı'nın tecessüsüne borçlu olduğum Hammer hayranlığı, aradan geçen yarım asır içinde ne kadar küllenmiş olursa olsun, bugün de bütün canlılığını korumaktadır. Fransızca Hammer tercümesi sahaflara bir iki defa düştü ama alamayacağım kadar pahalıydı. Ata Bey tercümesini bütün olarak ancak birkaç sene evvel bulabildim. Okşadım, kokladım ve kütüphaneye yerleştirdim. Şimdi de tarihçi Mükrimin Halil'in Hammer tarihiyle ilgili mütalalarını nakledelim. Hayrullah Efendi'nin tarihini anlatırken başvurduğu kaynakları da anlatan Mükrimin Halil, sözlerini şöyle tamamlıyor. Hammer'ın Osmanlı tarihinden ve Döla Kur'an'ın Vakai Namesinden istifade etmiştir. Namık Kemal Bey'in eserlerinde ise Hayrullah Efendi ile Hammer'ın tefsirleri pek barizdir. Daha evvel yazıldığı halde, meşrutiyetten sonra bastırılan Sadr-ı Esbak, Kamil Paşa mefhumun Tarihi Siyasi Devleti Osmaniye adlı eserinde, o zamanlar pek makbul olan Cantu'nun eserini Avrupa tarihine ait kısımlar için esas iddiaz etmiş. Osmanlı mebahisinde Hammer'ın malumatını tenkitsiz ve tahkiksiz bir şekilde kitabına geçirmiştir. Murat Bey, herkesin elinde bulunan Solakzade ve Naima tarihleri gibi birkaç eserle Hammer tarihinden başka bir kitap görmemiş ve hatta mehazlarını okumadığı için Hammer'ın muazzam eserini inceden inceye mütalaa ve içindeki malumatı güzelce öğrenmeye de sabır tahammülü gösterememiştir. Bu sebepten mehazı olan Hammer'ın yanlışlarına iştirak eden Murat Bey, bir taraftan Hammer'da doğru ve mevsuk olarak yazılan şeyleri de belki dikkatsizlik saikasıyla yanlış yazmıştı. Tarihi Ebul Faruk'ta mevcut olan intikadi ve tezifkar fikirlerin mühim bir kısmı mehazının müellifi olan Hammer'ındır ve Murat Bey kendine mal etmiştir. Büyük eserlerden Hammer'ın meşhur Osmanlı tarihinin tercümesine iki defa teşebbüs edilmişse de akim kalmış ve ancak 18 ciltten birinci cilt, o da aynen değil, neşrolunabilmiştir. Bunun tercümesi meşrutiyetten sonra Mehmet Ata Bey tarafından yapılarak ancak 10 cildi basılabilmiştir. Mükrimin Halil İnanç, Tanzimat'tan meşrutiyete kadar bizde tarihçilik. Tanzimat 1, 100. yıl dönümü münasebetiyle içinde Marif Vekaleti, Marif Matbaası, İstanbul 1940, sayfa 576 ila 582. Bakınız Cemil Meriç, AGE, Hammer Hayranlığı, sayfa 327 ila 331. Cumhuriyet nesli, Hammer'ı tanımak için ya Almanca, ya Fransızca, ya da eski harfleri öğrenmek zorundadır. Gerçi yeni harflerle yazılmış iki ciltlik bir Osmanlı tarihi hülasası var. Ama 18 cilde kıyasla iki cilt nedir? Bununla beraber Milliyet Yayınları arasında çıkan bu derli toplu hülasa, Hammer tarihini tanımak isteyenler için güzel bir giriş sayılabilir. Hülasayı yapan Abdülkadir Karahan, kitabın başına Hammer'ın biyografisini eklediği gibi mütercim Ata Bey ile ilgili malumat da vermiş. Allah razı olsun. Türkçe'de görebildiğimiz Hammer'la ilgili bilgiler maalesef bunlardan ibaret. Ek olarak Cemal Tuki'nin 1968'de neşredilen makalesinden alınmış bazı bilgileri de takdim edelim. Bakınız Necati Lugal Armağanı, Türk Tarih Kurumu 1968, Osmanlı Devleti ve Yabancı Bilginler, sayfa 711 ila 733. Tuki'ne göre, 2. Mahmut tarafından iftihar nişanı ile taltif edilen yabancı ilim adamları arasında Avusturyalı bilginler önde gelmektedir. bunların başında da diplomat, tarihçi ve müsteşrik Hammer. Avusturya Hariciye Nezaretinde ve bir aralık bu devletin İstanbul'daki elçiliğinde 1799 ila 1807 ve sonra da memleketinde tercümanlık ve baş tercümanlık ve hatta müsteşarlık görevlerinde bulunmuş olan bu zat, sayısı 76'yı bulan telif ve tercüme eserler meydana getirmiştir. Daha sonra ise yeni kurulan Viyana İlimler Akademisi'nin başkanıdır. Hammer'ın edebiyat tarihimiz için büyük bir değeri olan 4 ciltlik bir şairler tezkiresi var. Yazar bu kitapta 2200 şairi incelemiş ve onların seçme şiirlerini Almanca'ya aktarmıştır. 1836 ile 1838. Kitabı 2. Mahmud'a ithaf etmiş ve padişah tarafından mücevher bir iftihar nişanıyla taltif edilmiştir. Hammer, 1837'de eline geçen bu nişanı hatıralarında büyük bir zevkle yad eder. Nişan pek hoşuna gitmiş olacak ki, padişahın doğum gününü kutlamak vesilesiyle bir Gülşen-i Raz tercümesi de takdim eder padişaha. Ne yazık ki bu defa dilediği mücevher kutuya nail olamaz. Sebebi de şu: Hammer, Almanya'da baş tercümanlıktan uzaklaştırılmış, Metternich'in gazabına uğramıştır. Hammer'la ilgili bir başka müracaat, Osmanlı tarihini Fransızca'ya çeviren müsteşrik Helbert tarafından yapılır. Eserin 6 cildini tamamlayan bu zat, Baba Ali'ye başvurarak kitabından en az 10 takım satın alınmasını ister. Her takım 1000 kuruştur. Avrupa'nın birçok hükümdarları esere önceden talip olmuşlardır. Sadrazam eserin alınmasını 2. Mahmud'a hararetle tavsiye eder. Eser satın alınır, sefaretlere, Mektebi Harbiye'ye, tercüme odasına birer takım gönderilerek hemen tercüme edilmesi istenir. Bu talep ne yazık ki uzun zaman yerine getirilememiş ve 1913'te Ata Bey uzun zamandır hayran olduğu kitabın 2 cildini Türkçe'ye kazandırmıştır. Cemal Tuki'nin Lüzumsuz Tafsilatla Şişirilen makalesinde bulduğumuz bilgiler bundan ibaret. Cemal Tuki, Osmanlı Devleti ve Yabancı Bilginler, Necati Lugal Armağanı, Ankara, 1968, sayfa 711-12. Cemal İzzet Tukin, Üsküp, 1907, İstanbul, 1977. Lisans öğrenimini ve doktora çalışmasını Hamburg Üniversitesi'nde tamamladı. 1943'ten ölümüne kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Kürsüsü'nde öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu üyesi ve AS Başkanı. Bir kelimeyle Hammer henüz el değmemiş bir hazinedir. Kâşifini bekleyen bir hazine. Hammer hakkında en esaslı bilgilere makaleyi yazdıktan sonra Sayın Doktor İlber Ortaylı'nın değerli bir kitabında rastladık. Gelenekten Geleceğe, Hil Yayınları, 1982, sayfa 55 ila 64. 9. ayrımın sonu, sayfa 138.